Ayrım 14.
Bu açılma, bu iki kabilenin kalabalıklığı da göz önüne alınacak olursa, onların bu çevrede önder kabile durumuna gelmesine yol açmıştır. Son olarak bu iki kabile batı etkisi açısından özdeş bir durumda bulunmuşlardır. İkisi de yakın zamanlara kadar köle ticaretine maruz kalmış, geniş topraklarda yetersiz insan gücüyle sürdürülen ilkel bir ekonomiye sahip olmuştur. Hristiyan misyonlarının yoğun etkisi ve Fransız sömürge yönetiminin etkili denetimi altında yaşamıştır. Böylece her iki etnik grup da aynı evrensel koşullara tabi olmuştur. Dipnot 52, Balendir, sayfa 12-13. Aynı koşullar altında yaşamakla birlikte bu iki etnik grubun batı etkisine karşı gösterdiği tepkiler ve izlediği değişme süreçleri önemli farklılıklar göstermiştir. Bu farklılığın ne olduğuna geçmeden önce buna yol açmış olan niteliklere iki kabile arasındaki bünye farklılıklarına bir göz atmak gerekecektir. Gabon ve civarında yaşayan Franklar yerleşmemiş, çok hareketli, toprakla ancak son derece gevşek bağlar kurabilmiş bir toplumdur. Toprağa önem vermeyen bir değerler çerçevesinde yaşayan ve sömürgecinin itişiyle tarımcı olmak zorunda kalan Fanglar da üretim araçları gelişmemiş, işlenen toprak üzerindeki haklar konusundaki geleneksel kavramlar zayıf kalmıştır. Buna karşılık Bangoklar da daha az hareketli, toprakla olan sıkı ilişkileri belli kalıplar içinde dikkatle belirlenmiş, denetimlerini klanların içine kadar uzatabilen, toprak şeflerine sahip, tarımsal yeteneği yüksek olan bir kabiledir. Bangoklarda klana ait olan ataların mezarlarının içine barındıran toprak toplum içinde çok yüksek bir değere sahip olup kolay kolay başkasına terk edilemeyecek bir şeydir. Bu nedenle Bakonglara bu değerli şey ellerinden alınmak istenince önemli tepki göstermişlerdir. Bu temel farklılıklardan başka bu toplumların örgütlenme biçimleri de değişiktir. Fanglarda şeflerden çok geçici otoritelere rastlanırken, Bangoklarda şeflerin kişiliğinde toplanan belirli bir merkezleşmiş yapı vardır. Fangların eşitlikçi eğilimlerine karşılık Bangokların hiyerarşik ve köleci bir örgütlenme biçimi vardır. Bunlar toplumsal değişmelerde belirleyici bir rol oynayan koşullardır. Bangoklara oranla Franklar yeni haberleşme kanallarının ve ekonomik gelişmenin getirdiği toplumsal değişikliklere uyum sağlamada güçlük çekmişlerdir. Çünkü merkeziyetçi olmayan bir yapı içinde geniş aile başkanları eliyle yönetilen siyasal sistem bir kez çelmelenince birdenbire bütün toplumsal ilişkiler bozuluvermiştir. Bu kabile para ekonomisinin ve rekabet başlamasından da çok etkilemiştir. Fangların baba erkil, Bangokların ise ana erkil olması çok önemli bir fark meydana getirmiştir. Çünkü baba hukukunun başat duruma gelmesi için sömürgecinin baskı yapması, dayı yeğen ilişkilerinin çok temel sayılmadığı Bangoklarda büyük tepkiye yol açmıştır. Dipnot 53, İbit, sayfa 113-114. Bu durumda iki kabile sömürgecinin yaptığı büyük ve yoğun müdahaleye karşı çok farklı direnmeler göstermişlerdir. Fanglar kendi toplumsal yapılarını tekrar örgütlemek ve köylerini modernleştirmekle uğraşmışlardır. Bangoklar ise iş düzen sorunları ile ilgilenmek yerine milliyetçiliğin ilk belirtileri olan birleşme çabalarına girişmeye başlamışlardır. Dipnot 54, İbit, sayfa 15. Bangoklar Fangların uğradığı dengesizlikleri ve sorunları tanımamışlardır. Bu kabilenin sömürge durumuna uyum sağladığını ve en belirgin örneği tepkilerinin iç değil dışa dönük olması, yani özerklik aramalarıdır. Dipnot 55, İbit, sayfa 489. Bu durumda Fanglar yukarıda sözü edilen dinsel ayrılma hareketleriyle yetinirken, Bangoklar mehdilik hareketlerine başvurarak dinsel protesto hareketleri gibi kitlesel hareketlere girişmişlerdir. Dipnot 56, İbit, sayfa 515. 3. Bölüm: Kara Afrika Milliyetçiliğinin İdeolojisi. 1. Genel Kuramsal Çevre. İkinci bölümde Afrika'da milliyetçilik duygusunun nasıl bir ortamda, hangi öğelerin etkisi altında ortaya çıktığını görmüş, nasıl belirtiler gösterdiğini incelemiştik. Kısaca özetlemek gerekirse, durgun Afrika toplumunda milliyetçi duygu, Avrupa'ya açılışın getirdiği yapı değişikliği sonunda eski tutunumlarını yitiren kitlelerin yeni bir tutunum aramaları biçiminde ortaya çıkmıştı. Gene görmüş olduğumuz gibi bu duygunun beliriş biçimleri olumsuz bir çözüm yoluna yönelmişti. Bu durumdan kurtulmak için eskiye dönmek. Fakat toplumların yaşamında eski düzene dönmek diye bir şey söz konusu olamazdı. Afrika toplumu kabile düzeninin egemen olduğu dönemde kapitalist ekonomik döneme geçmişti. Toplumun ancak bu yönde gidişine uyabilecek bir hareket ve onun ideolojisi başarı kazanabilirdi. İkinci bölümde incelenen protesto hareketleri esas olarak düzeni değiştirmeye yönelmeyen hareketler oldu. Bunlar düzenin değişebileceğini kitlelere anlatmakla kaldılar. Asıl milliyetçi hareketin ortaya çıkması ise giriş bölümünde önerilen kuramsal şemaya uygun olmuştu. Halk arasında ortaya çıkan milliyetçi duygu ile toplumun egemen sınıfı veya grubunun, yani burjuvazinin yokluğundan başat tabaka olan Afrikalı aydının ideolojisinin kesiştiği noktada Afrika Milliyetçilik Hareketi doğmuştur. Bu ideolojinin kaynakları denince yazarlar genellikle yeni dünyanın panafrikanizmi, batı felsefesinin etkisi, Sovyetler Birliği'nin örneğinin varlığı gibi öğeler saymaktadırlar. Oysa bunlar ideolojinin kaynaklarından sadece bir tanesinin oluşmasına etki yapan öğelerdir. Bu kaynakta ideolojiyi ortaya atan seçkin, yani Afrikalı aydındır. Afrika milliyetçiliği ideolojisinin diğer bir kaynağı da Afrika toplumlarının sömürgeci tabakasında görülmek, aydının kendi çıkarları yanında toplumun gereksinmelerini göz önünde tutmak zorunda olduğunu unutmamak gerekmektedir. Hatırlanması gereken husus, her toplumda başat ideolojinin başlıca iki toplumsal işlev yüklenmesi gerektiğidir. Birincisi, toplumun gereksinimlerine cevap vermek, toplumda tutunumu sağlamak. İkincisi de toplumu başat sınıfın veya grubun değerleri çerçevesinde örgütlemek ve bu tutumuna, bu değerlerin kılavuzluk ettiği yöntemlerine varmak. Afrika Milliyetçilik Hareketi'nin ideolojisi de böyle olmuştur. O da önce sömürge, sonra da sömürge sonrası toplumun belirli gereksinimlerine cevap vermeyi üzerine almış, bu cevapları ararken de başat tabaka olan aydının değerlerinden hareket etmiştir. Bu nedenle ideolojisinin bu iki kaynağını ayrı ayrı ele alarak ideolojiyi nasıl biçimlendirdiğini incelememiz gerekiyor. A. Toplumun gereksinimleri açısından ideoloji. Afrika toplumlarında milliyetçi durgun, sömürgecinin gerektirdiği yapıyı bozmasıyla ortaya çıktığını görmüştük. Afrika halkları beyaz siyah farkında vurgulandığı bir ortamda bu yapı bozulmasının doğurduğu huzursuzluğun nedenini sömürgeci olarak görmekte gecikmemiştir. Huzursuzluğun kaynağı saptanınca gene geçen bölümde görmüş olduğumuz gibi bir takım tepkiler başlamıştır. Bu bir arayıştır. Toplum böylece eskiden olduğu gibi huzurla yaşadığı döneme kavuşmak istemektedir. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'nın getirdiği yeni öğeler ve arttırdığı sıkıntılar sonucu toplumun bu isteği gittikçe güçlenmiş, toplum bir an önce mevcut düzenin ortada kalkmasını ister olmuştur. Yalnız kalkacak olan sömürge düzeninin yerine tekrar eski toplum düzeninin getirilmesi söz konusudur. Çünkü toplumlar kendi hallerine bırakıldığı takdirde doğal olarak alışmış oldukları düzeni tekrar geri getirmek isteyeceklerdir. Afrika toplumlarının bu isteği çelişkili bir istektir. Çeliştiği öğede kendi bünyesine girmiş olan yeni, yani kapitalist ekonomi düzenidir. Bu düzen toplumda yeni alışkanlıklar ve gereksinmeler yaratmıştır. Artık bu alışkanlıklardan ve gereksinmelerden vazgeçilmesi olanaksızdır. Afrika toplumlarının sömürgeciden kurtulma isteğinin yanı sıra yeni ekonomik düzeninde bu nimetlerden yararlanma arzusu da ortaya çıkmış bulunmaktadır. Bu durumda aydın tarafından ortaya atılacak olan ideoloji, Afrika toplumunun bu iki çelişkili isteğini, yani sömürgecinin getirdiği huzursuzluk düzeninden kurtulmak ile gene sömürgecinin getirdiği ekonomik düzenin nimetlerinden yararlanmak isteğini karşılamak zorunda kalacaktır. Afrika Milliyetçilik Hareketi ideolojisinin Afrika toplumu açısından birinci kaynağı bu toplumun bozulan yapısından doğan gereksinmeleriydi ise, bir ikinci kaynağı da toplumun sosyoekonomik yapısından doğan nesnel gereksinmeleri olmuştur. Bir kez, özellikle sömürge döneminde Afrika toplumları aşağı yukarı birlik sağlayıcı hiçbir olumlu öğeye sahip olmayan insan toplu birlik sağlayıcı topluluklardır. Ne ortak dil, ne ortak din, ne de ortak herhangi bir şey vardır. Bu doğal bir durumdur çünkü sömürgecilik öncesinin kapalı ekonomisi bir toplumda en önemli birleştirici öğe olan pazar birliğinin oluşmasını engellemiştir. Emperyalizmin getirmiş olduğu düzenin birlik sağlayıcı tek yanı yapay sınırlar olarak ortaya çıkmış, bu öğede kabileleri ortadan böldüğü veya bağdaşmayacak kadar farklı etnik birimleri zorla bir araya getirdiği için gerektiği kadar birleştirici olamamıştır. Dipnot, bakınız 4. bölüm Yapay Sınırlar ve Sorunu ve Çözüm Yolu. Yalnız bir tek öğe vardır ki Afrika toplumlarında birlik duygusunun yerini tutabilecek bir duygu yaratmıştır. Bu olumsuz heyede daha önce söze edilen sömürge toplumunun sıkıntısını hep birlikte çekmiş olma durumudur. Bu sömürülme hevesi Afrika toplumlarının renk unsuru ile birlikte tek ortak faydasıdır. Tahmin edilebileceği gibi olumsuz olmasından ötürü böyle bir birlik unsuru Afrika toplumları için ancak ortak düşmanın varlığı boyunca birleştirici olacak. Özellikle de toplumsal tutkalın ortadan kalkması üzerine toplumun etnik bakımından paramparça olma durumunu su yüzüne çıkaracaktır. Afrika toplumlarının sosyoekonomik yapısının ideolojisi tarafından dikkate alınması gereken diğer bir özelliği bu toplulukların ekonomik açıdan alabildiğine geri kalmış oluşudur. Gerek köklerin durgun bir ekonomide olması, gerekse Avrupa tarafından sömürülmüş ve sömürülmekte olduğu gerçeği bu durumu yaratmıştır. Zaten kentlerde Avrupalının oturduğu mahallelere kendi oturduğu yer arasındaki uçurumu her zaman gören Afrikalı, kitle haberleşme araçlarının ve gezi olanaklarının artmasıyla kendi durumunun bilincine daha çok varmıştır. Bu durum sömürgecinin düzeyine ulaşarak ortadan kaldırılmalıdır. Artık yeni düzenden istenecek şeyler arasında Avrupalıdınkine benzer bir yaşam düzeyi de vardır. Üçüncü olarak toplumun gereksinmeleri açısından ideolojinin bir kaynağı da toplumun sosyopsikolojik gereksinmeleri olarak görmek gerekir. Sömürgeci düzenin ortadan kalkması isteğiyle daha görenekli bir düzeye ulaşma isteğinin yanı sıra Afrika toplumları bir de sömürgeci tarafından aşağılanmış olmanın yarattığı ve diğer gereksinmelerden daha az kuvvetli olmayan bir sosyopsikolojik durum içindedir. Bu ezilmişlik o denli topluma işlemiş, o denli koymuştur ki sadece ekonomik kalkınmanı gidereceği bir duygu değildir. Afrikalı insan kimliğine olumlu bir nitelik kazandırmak, benliğini bütün dünyaya kanıtlamak ve sanat ve kültür gibi alanlarda en az kendini aşağılamış olanlar kadar yetenekli olduğunu göstermek gereksinmesi içindedir. Beyaz veya kahverengi derili adam arabalarda gezerken tozda çıplak ayakla yürüyen kara derili adam beyaz adam gibi olarak yani modernleşerek eşit olduğunu göstermelidir. Afrika milliyetçiliğinde çok önemli olan ırk öğesi kalkınma isteğinin aynı zamanda ırksal eşitliği sağlama işleminde içerme sonucu doğmuştur. Dipnot 1, Burke, sayfa 88. İşte aydınların ortaya atacağı ideolojinin toplum açısından çözüm getirmesi gereken durumlar ve yanıt vermesi gereken gereksinmeler tablosu budur. Şimdi bu ideolojiyi aydınların çıkarları ve değerleri açısından ele alalım. B. Batılaşmış seçkinlerin çıkarları açısından ideoloji. Afrika'da milliyetçilik duygusunun doğuşunu incelerken Afrika toplumlarının egemen öğesi olan şeflik kurumunun zayıf düştüğünü, yani doğmakta olan burjuvazinin ise güçlenmediğini görmüştük. Toplumun önderliği açısından rekabetin bu yokluğu bir yandan okuduğu okullarda ve gittiği ülkelerde kendi toplumu için çok ileri bilgiler almış olması diğer yandan Afrikalı aydın toplumda başat duruma gelmişti. Aydın'a Afrika toplumundaki bu başat durumu sağlayan sömürgeciydi. Şefleri o gözden düşürmüş, burjuvazinin fazla güçlenmesini o önlemiş, Aydın'a aydın yapan eğitimi o vermişti. Fakat sömürgeci Aydın'a bağımsızlık ve eşitlik gibi fikirler ve toplum yönetimi için gerekli bilgiler sağlamasına karşın onun da bu topluma egemen olmasını önledi. Böylece Batı kendisine hayran olarak yarattığı bu tabakayı en sonunda kaçınılmaz bir biçimde kendine düşman da etmiş oldu. Dine kazanılmak veya hizmetinden yararlanılmak için hiç yoktan yaratılan, belirli bir takım nitelikler aşılanan fakat bu nitelikleri sömürgeci aleyhine kullanmaması istenen Aydın, sömürgeciye doğal olarak karşı çıktı ve daha önemlisi bütün toplumu kendi ardında örgütleyerek bu karşı çıkışı bir toplumsal hareket, devrimci sonuçlar doğuran bir milliyetçilik hareketi haline getirdi. Aydın'ı buna yönelten birinci neden, sömürgeci Batı'nın kendisine karşı takındığı bu çelişkili tavır olmuştur. Gellener, sömürgecinin gitmesiyle Aydın'ın kendisinden sakınılan mevkilere ve işlere ulaşıp sınırları yabancılara kapalı bir siyasal birim içinde bu konudaki tekel sahibi olacağını söylemektedir. Dipnot 2, Gellener, sayfa 169. Aydınları milliyetçilik ideolojisini ortaya atmaya yönelten ikinci neden, Batı üniversitelerinde okumaktan dönünce kendi toplumuna yabancı kalmaları olmuştur. Aydın Katuski'nin deyimiyle modernleşme kendi ülkesine ulaşamadan modernleşmenin ürünü olan bir toplumsal öğedir. Aydın döndüğünde alıştığı değerlerin kendi toplumunda geçersiz olduğunu görmektedir. Dipnot 3 Katuski sayfa 46. Bu durumda Aydın için en doğal olan şey toplumunu Batı uygarlığı olarak saptadığı bir hedefe doğru götürmek yani modernleştirmektir. Böylece kendi ortamında hissedecektir. Aydınların gereksinmeleri açısından milliyetçiliğe önderlik etmelerinin üçüncü nedeninin eğitim, görenek, giyim ve birçok konularda beyaz Avrupalıya eşit olduğu halde sırf rengi dolayısıyla aşağılanmış olmasından aramak gerekir. Aydın bu aşağılanmayı kitlelere oranla daha sert, daha canlı, daha bilinçli olarak duymuştur. Bu aşağılanmadan kurtulmanın tek yolunun da kendisinin başında bulunacağı ve uluslararası alanda Afrikalının eşitliğini kabul ettirecek modern bir toplum kurmak olduğuna inanmıştır. Böylece bir zamanlar kendisini aşağılamış olan eski efendiyle eşit duruma gelmiş olacaktır. Aydın bu büyük tutkuyu gerçekleştirmek için bir yola daha başvuracak, renginden utanmadığını hatta onunla övündüğünü ileri sürerek bu aşağılanmayı nötralize etmeye çalışacaktır. İşte bu üç gereksinme ve çıkar anlatımı Afrika milliyetçiliği ideolojisine üç belirgin işlev yüklenmesi sonucunda doğmuştur. Şimdi bu işlevleri görelim. 2. Afrika milliyetçiliği ideolojisinin işlevleri. A. Sömürgelikten kurtulmak. 1. Kurtuluş yolunun seçimi, liberalizm yoluyla bağımsızlık. Aydınların söze edilen istekleri toplumun gereksinmeleriyle çakışarak Afrika milliyetçiliği ideolojisinin bir takım işlevler yüklemlemesi sonucu doğurdu. Bunlardan ilki sömürgelikten kurtulmak olmuştur. Afrika toplumu içinde bulunduğu huzursuz ortamın yaratıcısı olarak sorumlu tuttuğu sömürge düzeninden kurtulmak istemektedir. Aydın da aynı düzenden kendisine karşı izlenen çelişkili tutumdan hoşnutsuzdur. Ayrıca çıkarlarını gerçekleştirmek için her şeyden önce siyasal iktidara el koymak gerekecektir. İşte toplum ve seçkinlerin gereksinme ve çıkarlarının çakışması sonucu bir kurtuluş yolu olarak derhal bağımsızlık formülü ortaya çıkmıştır. Gerçi toplum kurtuluşuna eski düzene dönmekte, Aydın ise yeni bir düzen kurmakta görmektedir ama ikisi de kurulu düzeni ortadan kaldırmak ortak paydasında birleşmiştir. Afrika milliyetçiliği ideolojisinde bağımsızlık teması doğuran doğruya, self-determinasyona ve bağımsızlık isteği şeklinde başlamadı. Afrika milliyetçiliği ilk dürtüsünü bireycilikten almıştır. Afrikalı aydın, Avrupa burjuvasısının krala karşı ileri sürdüğü liberal istekleri bu burjuvazinin torunlarıyla yani sömürgeciye karşı ileri sürmüştür. Bu benzerliğin birinci nedeni 18. yüzyıl burjuvazisiyle 20. yüzyıl aydının içinde bulundukları koşulların bir bakıma benzetmesinde aramak gerekecektir. 18. yüzyıl burjuvası kendinin yardımıyla kral tarafından meydana getirilen mutlakiyetçi devlet sayesinde toplum içinde ekonomik bakımdan başat duruma geçmiş, toplumun siyasal yönetimini eline geçirmeden önce siyasal özgürlükler istemiştir. Böylece kralı devirip toplumun siyasal yöntemini ele almaktan önce bunun mücadelesini yürütmeye olanak verecek koşulların getirilmesini istemiştir. Afrikalı aydında sömürgeci tarafından yaratılan koşullar sonucu yerli toplumun başat öğesi durumuna gelmiştir. Fakat sömürgecinin elinden siyasal yöntemi alabilmek için önce onunla mücadele etmeye olanak görecek koşulları yaratması gereklidir. Zaten bireysel özgürlükler Mazrui'nin de işaret ettiği gibi o ortamda özgürlükten çok eşitlik anlamına gelmektedir ki Afrikalı aydınların istediği de budur. Dipnot 1. Mazrui, Borrowed Practice, sayfa 117-118. Afrika milliyetçiliğinin doğrudan doğruya bağımsızlık yerine bireysel özgürlükler ve demokrasi istemesinin ikinci nedeni, Afrikalı aydının eğitimi sırasında Avrupa ve özellikle Anglo-Sakson liberalizmini anlamış olmasıdır. Bu felsefe her şeyden önce kişisel özgürlük, demokrasi ve bir insan bir oy sloganlarını ileri sürmektedir. Dipnot 2. Mazrui Towards sayfa 7. Yalnız Hodgkin bizi Afrikalı aydının kullandığı özgürlük gibi başka siyasal kavramların sadece Locke, Rousseau veya Condorcet'ten alınmış ithalmalı batılı fikirler olarak düşünülmeyeceğini, bunların aynı zamanda sömürge geçmişinin tecrübelerinden elde edilmiş olduğu konusunda uyarmaktadır. Thomas Hodgkin, The Relevance of Western Ideas for the New African States, J. Roland Pankhurst, Self-Government in Modernizing Nations and Depersoning Souls, sayfa 73. Üçüncüsü, Afrikalı aydın self-determinasyona ulaşabilmesi için özellikle İngiliz sömürgelerinde demokratik kurumlar ortaya koyması gerektiğini bilmektedir. Dördüncü ve beşinci olarak sayılabilecek nedenler Afrika toplumunun parçalanmış yapısıyla ilgilidir. Avrupalı self-determinasyon kavramı kültürel bakımdan başka bilimlerden ayrı olma öğesine dayanmaktadır. Kişisel özgürlük değil de self-determinasyon istendiği takdirde bunun örneğin bir altın kıtasında değil bu sömürgenin etnik gruplarından olan Aşantilere ayrıca Fantilere vermek gerekecektir. Ayrıca self-determinasyon topluluk için değil de kişi için istendiğinden bağımsızlıktan sonra kabilelere bu hak tanınmadığı zaman tutarsız davranılmış olunmayacaktır. Dipnot 3 Mazri Towards sayfa 7-14 Mazri Barrett Practice sayfa 95-97. En son olarak Afrikalı aydının bağımsızlığa yaklaşmasını liberal bir hava taşımasının nedeni ideolojinin bu işlevini gerçekleştirme konusunda zorlanmamış olmasından aramak gerekir. Bir toplumda ideolojinin bir işlev konusunda oydaşma varsa o konuda ideolojinin fazla güçlü olması, fazla çaba harcaması, zorlu yöntemler kullanması gerekmez. Bağımsızlığın gerçekleştirilmesinde de böyle olmuştur. Bir kez İkinci Dünya Savaşı sonunda zayıflayan Avrupa ülkeleri güçlü zamanlarında elde ettikleri bu sömürgeleri uzun zaman daha ellerinde tutacak olana sahip değillerdi. Sömürge yönetimleri yerlileri zorla etkin bir denetim altında tutmaya değil, beyaz insan üstünlüğü gibi bir sorun olan ortaya konur konmaz kendiliğinden yıkılıvermiş kaçınılmaz bir kavrama dayandırdıkları için ilk ciddi bağımsızlık istekleriyle birlikte ortadan kalkmak zorunda kalmışlardır. Dipnot 4 Francis Sutton The Problems of Fitness for Self-Government Pannock sayfa 33. Sömürgeci ülkelerin bağımsızlığı önleyecek güçsüzleri bir yandan, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşmiş Milletler'den gördükleri baskılar diğer yandan, Kara Afrika'nın bağımsızlık mücadelelerinin çok büyük bir bölümünün kısa sürmesini ve kansız olmasını sağlamıştır. Kaldı ki bu çaresizlikleri yanı sıra Avrupalı sömürgeciler ellerinden geldiği kadar geciktirmeye çalıştıkları bağımsızlığa biraz daha iktisadi başatlıkları nasıl olsa devam edeceği için fazla direnmeden razı olmuşlardır. Böyle bir ortamda Afrika milliyetçiliği ideolojisini sert ve zorlayıcı yöntemler ve silahlar kullanması gerekmemiştir. Bağımsızlığa liberal bir yaklaşım izlenmesinin bir nedeni de budur. Dipnot, nitekim sömürgecinin bağımsızlık vermemekte direndiği yerlerde bu savaşımlar liberalizmle değil tüfeğin namlusuyla yürütülmüştür. Eski Portekiz sömürgelerinde görüldüğü gibi. 2. Bağımsızlık fikrinin ortaya çıkış süreci. Afrika milliyetçiliği ideolojisinin bağımsızlığını amaçlayan ilk evresinde nasıl bağımsızlık temasından önce bireysel özgürlükler teması görülmüşse, Türk Kurtuluş Savaşı'ndan önceki manda istekleri gibi bağımsızlığa karşı çıkan Eurofikracılıkta rastlanmıştır. Afrika aydınının bağımsızlık istemekten uzak olduğu ve en fazla Avrupalı sömürgecinin yönetiminde bir metropolle bütünleşme düşünebildiği bu dönemde her ülkedeki milliyetçiliğin olgunlaşmasına ve önderlerin Avrupa etkisi altında bulunma derecelerine göre değişen farklı tarihlerde ortaya çıkmıştır. Örneğin 1919'da ilk Pan-Afrikanist Kongre'nin başkanı bir Fransız Ulusal Meclisi'nde Senegal mensubu olan Balis Diagne, "Biz Fransız yerlileri Fransız kalmak istiyoruz. Çünkü Fransa bize her türlü özgürlüğü vermiş, bize hiç ayırt etmeden kendi çocukları gibi muamele etmiştir. Hiçbirimiz bazılarının istediği gibi Fransız Afrika'sının sadece Afrikalılara bırakılmasını istemiyoruz." Fransız yerli eliti herkesin güvenliği için şart olan sükun ve düzenin yerine karşılık getirecek olan ayrılma ve bağımsızlık isteyen devrimci teorilere izin vermeyecektir. Dipnot 5 Mansur sayfa 57'den Raymond Buell The Native Problem in Africa sayfa 81. Coleman tam bağımsızlık değil de Afrika'nın bir grup içinde yerel özellik isteyenlerin iki aşırı uca gidebileceklerini işaret etmektedir. Çünkü yazara göre bunlar tam bağımsızlık konusunda büyük engellere rastlayabilmektedirler. Coleman sömürge yönetim biçiminde veya kolonların varlığının sebep olduğunu söylediği bu durumları örnek olarak zencilerin baş eğdiği Güney Afrika'yı ve şiddet eylemlerine giriştiği Kenya'yı göstermektedir.